Ayrım 12. Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 146. Gün yıkıldı gitti, anavarzanın üstüne çöktü. Kargalar, güvercinler sürülmüş tarlaya nereden geldilerse indiler. Bu sırada da Kerem öküzlerin önünde bitti. Gözlerini dikmiş, tepeden azıcık da alaylı bir bakışla çocuğu süzüyordu. Mustafa da gözlerini sonuna kadar açtı. O da onu tepeden tırnağa süzdü. Kerem kızdı. Ulan ben sana... Gözlerini öyle öküz gözü gibi açıp insana dikme demedim mi?
Ben ne yapayım dedi Mustafa. İşte benim gözlerim de buraya geldiğim geleli hep böyle açılıyor.
Yalancı! Sesi ıslık gibi çıktı. Gözlerini bu sefer de çocuğun kana batmış çıkmış ayaklarına dikmişti. Senin ayakkabın yok muydu yalancı?
Yoktu dedi Mustafa. Bizim köyde çocuklar hep ayakkabısız dolaşırlar da. Bizim köydeki çocuklar çift sürerlerken hiç ayakkabı giymezler de.
Kerem çok öfkelendi, ayağını öfkeyle yere vurdu. Seni yalancı oğlu, yalancık dedi. Seni pis yalancı. Ben sizin evinize geldiğimde senin bir oda dolusu ayakkabını görmedim mi?
Hacıya döndü öfkeli gülüşle.
Yahu hacı, sen de duymadın mı bu yalancıya kasabadan, Adana'dan her gün bir kundura geldiğini, kırmızı, yeşil, sarı, parlak bir kundura geldiğini?
Duydum dedi hacı. Mustafa yanına gelmiş, onunla yan yana yürüyen Kerem'e. Kerem abi dedi yumuşacık yaltaklanır bir sesle. Kerem abi o babamın sağlığındaydı. Babam öldükten sonra ben hiç ayakkabı giymedim ki.
O oda dolusu ayakkabılar kimin öyleyse?
Benim.
Niye giymiyorsun öyleyse?
Ben büyüdüm de ayakkabılar öyle kaldı. Ayakkabılar hep küçüldü.
İyi dedi Kerem tiksintiyle dişlerini sıkarak onun ayaklarına baktı. İyi öyleyse bundan sonra da giyme.
Mustafa kanlı ayaklarını dikenlerin içine sokuyordu.
İyi öyleyse.
Hacının yanına vardı, pulluğun kulpunu elinden aldı.
Git de öküzlerin yularını yalancının elinden al.
Hacı gitti yuları Mustafa'dan aldı.
Sen de gel şu pulluğun sapına yapış. Yapış da marifetini görelim.
Mustafa'nın sevinci yüzünden okunuyordu.
Al bakalım.
Çocuk pulluğun kulpuna yapıştı, kulpa abandı, pulluk onu aldı yana attı. Bir süre boşlukta yan yatmış kaldıktan sonra yattığı yerden hemen kalktı. Sürüklenen pulluğu yerden kaldırdı, düzeltti, toprağa daldırdı. Az sonra pulluk yine onu toprağa çarptı. Kerem iki elini beline koymuş, bütün bedeniyle ona gülüyordu. Mustafa'nın toprağa düşmesiyle kalkması bir oldu. Bu sefer pulluğun kulpuna var gücüyle yapıştı. Sağa sola, sola sağa pulluk yalpaladı ya çocuğu bir türlü atamadı. Kerem hacının elindeki övendiriyi aldı, öküzlere dürttü. Öküzler hızlandı. Mustafa bir türlü düşmüyordu. Kerem de öfkesinden delirmişti. Hem öküzlere övendirenin çivisiyle dürtüyor hem bağırıyordu. Mustafa'nın bacakları kan içinde kalmış, hızlandıkça hızlanıyorlar ya, bir türlü yere düşmüyordu. Mustafa böylece tarlanın başına kadar geldi. Hacı öküzleri çevirirken pulluk yan yattı ya Mustafa düşmedi. Şimdi yokuş aşağı gidiyorlardı. Yokuş aşağı çift sürmek çocuğa daha kolay geldi.
Kerem ben gidiyorum. Siz güneş batıncaya, karanlık çökünceye kadar sürecek, sonra da dutun altına geleceksiniz.
Yiyecek çıkınınız dutun dalına asılı. Çıkını alır çardağa gidersiniz.
Öküzlerin başını sen çekeceksin. Mustafa da sürecek. Öküzleri de büke salacaksınız. Otlasınlar. Mustafa çardakta yatacak. Sen benim yanıma geleceksin. Yarın sabah erkenden Mustafa'yı uyandırırız. Yalancı malancı ya, bu Mustafa iyi çift sürüyor. Tamam mı hacı?
Tamam Kerem Bey.
Kerem gider gitmez hacı. Gel Mustafa Bey dedi. Çok saygılıydı. Gel de şu öküzlerin yularını al.
Mustafa duymamış çılığa vurdu. Hacı birkaç kere sözlerini yineledi.
Mustafa, ben sürüyorum ya hacı diye öfkelendi.
Sen daha çocuksun Mustafa Bey. Yoruldun. Ayakların da kan içinde kaldı. Allah kimseyi gördüğünden geriye koymasın.
Ayakların amma da çok kanıyor, pınar gibi.
Mustafa acıdan dişlerini sıktı.
Bizim köyde çift sürerlerken çocukların ayakları hep böyle kanar, pınar gibi.
Yüzü acı içinde gerilerek, kırışarak gülümsüyordu. Hacı öküzleri durdurdu, Mustafa'nın yanına vardı. Çocuk pulluğun sapına sıkı sıkıya yapışmış dimdik duruyordu.
Mustafa Bey, sesi sevgi saygı doluydu. Çok kan akıyor Mustafa Bey. Bak Mustafa Bey, pantolonunun paçaları kandan ıpıslak. Sen böyle giderse kan yitiminden ölürsün. Bak yüzün de sapsarı. İnsanlar ölürlerken yüzleri hep böyle yeşil sarı olur. Sen ölüyorsun Mustafa Bey.
Mustafa demiri toprağa kulağına kadar gömülmüş, pulluğun kulpunu var gücüyle sıkıyor, gerilmiş seyiren yüzü, fal taşı gibi açılmış yaş içindeki gözleri, morarmış dudaklarıyla sarardıkça sararıyordu. Hacı dut ağacına koştu, azık çıkınının içindeki astarı söktü, gene koşarak Mustafa'ya geldi. Çocuğun ellerini güçlükle pulluğun kulpundan kopardı. "Otur Mustafa Bey'im." Onu elinden çekip yere oturttu. Yandan yönden yoldu, yumuşak otlarla ayaklarının kanını silmeye koyuldu. Kan bir türlü durmuyordu. Epey bir uğraştıktan sonra elindeki bez parçası kana battı çıktı, kanı durdurdu. Usulcana çocuğu incitmeden ayakları sardı. "Sen," dedi, "şurada azıcık dinlen. Ben hem öküzleri yönlendirir hem de pulluğu kullanırım." Mustafa hiçbir şey olmamış gibi ayağa fırladı, koştu pulluğun kulpuna yapışıp ayağa dikildi. "Yok hacı, yok, bana bir şey olmadı, kanım da durdu, ölmüyorum da, yüzüm de sarı değil." Hacı onu okşadı, diller döktü, yarın Meryem geldiğinde ayaklarına saracak bezle ilaç getirecekti. Ondan sonra da o isterse tek başına da bütün tarlaları sürebilecekti. Usulca yaklaştı, elinden pulluğun kulpunu, yerden de övendireyi aldı. "Ho!" diye öküzleri haydadı. Mustafa'nın dizinde güç kalmamıştı. Kendiliğinden sürülmüş tarlanın içine çöküverdi. Ayakları, bacakları, sırtı, kolları her bir yanı havanda dövülmüş gibi sızlıyor, bütün etleri kemiklerinden ayrılmışçasına dökülüyordu. Oraya sürülmüş sıcak toprağın üstüne sırt üstü uzanıverdi. Toprak inceden kokuyordu. Gittikçe hızlanan garbi yeli güneyden serinlik getiriyordu. Gökyüzü çok maviydi, uzaktı. Garbi yelinin Akdeniz'den getirdiği ışıkla şişirilmiş ak bulutlar üstünden hızla akarken serin gölgelerini sürülmüş, yağlı ışıltılı tarlaya serip geçiyorlardı. Onlardan bir süre serin bir hava kalıyordu toprakta. Çocuk hacının öküzleri haydayarak yanından ağır ağır geçip giderken, pulluk demirinin toprağı yararken çıkardığı hışırtıyı sesimser gibi ediyor, her seferinde de kalkıp pulluğun sapına yapışmak istiyor, davranıyor, yerinden kıpırdayamadığı gibi parmağını bile oynatamıyordu. Gökyüzü gittikçe aydınlanıyor, mavileşiyordu. Sonra yıldızlar çıktı, garbi yeri indi, yıldızlar çoğaldı, gökyüzü yıldızla döşendi. Mustafa gittikçe halsizleşiyordu. Ortalık karardı. Çocuk ölüyor muyum diye düşündü. Anası aklına geldi. Anası başucuna oturmuş ağlıyordu. Mustafa anasının elini tuttu. "Ana, korkma, ölmüyorum," dedi. "Buralarda salman yok. Benim buraya kaçtığımı kimsecikler de bilmiyor." Anası upuzun ince parmaklarıyla onun saçlarını okşadı. "Salman'ı öldürdüler yavrum, kellesini de minareye astılar. Onun kellesini oradan kim indirirse zalim oğlu onu ateşe vurup yakacak. Neredeysen gel artık köye yavrucuğum," dedi. "Hele bir narlar açsın, hele bir yılanlar sevişmeye başlasın. Hele bir kıpkırmızı demire dönmüş yılanlar birbirlerine dolansınlar. İşte o zaman gelirim anam. Sen hiç korkma, ben burada iyiyim. Beni süpürge saplarının, eşek arıları da var. Bir tarla dolusu kavun, karpuz, domates, yeşil biber, kadife çiçeği. Meryem de bana iyi bakıyor. İyileşir iyileşmez. Seni çok göresim geldi anam. Seni de göresim geldi kuşu olan Mehmet. Seni de göresim geldi kocabaş köpek. Seni de göresim geldi uzun kuyruklu ak kuşum. Kuşlar padişahının. Seni de göresim geldi koca ırmak. Abbas usta, eli hünerli. Seni de göresim." Gözlerine yaş doldu, köyü burnunda tütüyordu. Yerinden kalkabilseydi bu gece yarısında, bu karanlıkta bile "ver elini köy" diye kalkıp yürüyecekti. Pulluğun yanına gelip durduğunu, öküzlerin hacının soluduğunu duydu. "Kalksana Mustafa, nasıl oldun?"
"İyiyim," dedi Mustafa, hemen ayağa fırladı, sallandı, düşecekti. Hacı onu omuzundan yakaladı.
"Sen otur yerine, şu öküzleri boyunduruktan çıkarayım, hemen çardağa gideriz."
Mustafa toprağa çökerken, "İyiyim," dedi.
Hacı öküzleri boyunduruktan kurtardı, pulluğu tarlaya yıktı. Mustafa'yı elinden tuttu kaldırdı, duta doğru yollandılar. Alışkan öküzler çoktan çardağın yolunu tutmuşlardı. Dutun dalına asılı azık çıkınını aldılar. Suyun kıyısında hacı eğildi. "Sırtıma bin Mustafa Bey," dedi. "Parçalanmış ayakların suya girmesin, şişer."
Çocuğu sırtına aldı. Öküzleri bostanın kıyısından geçirip büklüğe sürdü. Büklüğün doğusuna geçti, suyun kıyısından el yordamıyla koklayarak bir takım otlar, çiçekler topladı. Döndüğünde Mustafa'yı çardağın direğine sırtını dayamış, başını da sağ omuzunun üstüne düşürmüş buldu. Onun ayak seslerini duyan Mustafa başını doğrulttu.
"İyi oldum hacı."
Şimdi ben gideyim de şu çaykaradan bir su alıp da geleyim. Korkma, az sonra ay çıkacak. Ben de senin yaralarına bir çiçekler buldum ki sana bir ilaç yapacağım. Yüreğe girmiş kurşun yarasını iyileştirir. Değil incecik dikenin yaralarını. Çam bardağı aldı, alacakaranlıkta bacakları daha uzamıştı. Adımlarını da daha geniş atıyor, bir dev adam gibi yürüyordu. Döndüğünde elindeki bardağı yere koyarken doğuyu gösterdi. Bak dedi, bak Mustafa, ay doğuyor. Mustafa sağına döndü. Ayın ucu yatık dağların ortasından gözüküyordu. İnce çok parlak bir çizgi gibi bir ışık çizgisi de kuzeyden güneye, ta Akdeniz'e kadar uzanmıştı. Bir ışık çizgisi de Düldül Dağı'nı çepeçevre sarmış, gittikçe yükseliyordu. Gavur Dağı'nın gölgesi de Çukurova'nın üstüne düşmüştü. Hacı çıkını açtı, artık ortalık aydınlıktı. Tandır ekmeği, peynir, soğan, katı yumurta. Mustafa acından öldüğünü çıkın açılır açılmaz anladı, saldırdı. Bir kurt gibiydi. Daha hacı elini ekmeğe bile süremeden o üç kocaman lokmayı bir anda götürdü. Yemekten sonra Mustafa bardağı başına dikip soğuk suyu içti. Garbi yeri durmuş, en küçük bir fısıltı yoktu. Gece cikiliyor, yandaki ince suyun cığlayarak aktığı duyuluyordu. Şimdi sana ilaç kaynatacağım. Hacı kalktı, gene bükün oralara gitti. Mustafa'nın ayaklarının sızısı gittikçe artıyor, çocuk bağırmamak için dişlerini sıkıyordu. Hacıyı da sabırsızlıkla, umutla bekliyordu. Belki onun ilaçları ayaklarının acısını alırdı. Hacı kucağında bir yığın çiçekle çabuk geldi. Buldum diye sevindi. Ninemin otunu buldum. Bu karanlıkta onu kokusundan tanıdım. Hacı hem ateş yakıyor hem de önündeki çiçekleri, otları doğuruyordu. Çiçekleri, otları doğraması bitince hacı ocağın üstüne isli tencereyi yerleştirdi. Tencereyi suyla doldurdu, ocağa vurdu. Kaynayan suyun içine de otları, çiçekleri doldurdu, karıştırmaya başladı. Biraz sonra da geceyi inanılmaz güzellikte bir koku aldı. Mustafa kokuyu alınca ayaklarını, etinden sökülmüş kemiklerini, her bir şeyi unuttu gitti. Tencere kaynadıkça koku da yoğunlaşıyordu. Kaynayan çiçeklerin kokusu en son doruğuna varınca hacı tencereyi ocaktan indirdi. Soğusun Mustafa Bey dedi kıvançlı bir sesle. Bak göreceksin, sabaha kadar hiçbir şeyin kalmaz. O da vardı, sırtını çardağın öteki direğine dayadı. Yanan ocağın yalımları çocuğun solgun yüzünde, buruşuk pantolonunda, yırtık ceketinde, birer paçavra yığını ayaklarında dolaşıyordu. Hacı ağzını kuşlar gibi açarak derin derin soluk aldı. Sıcak, sıcak, sıcak, çok sıcak, gece yanıyor. Gün doğudaki ayın ışığa boğduğu Düldül Dağı'nı gösterdi. Düldül Dağı belli belirsiz, gözükür gözükmez incecik bir ışık gibi sivrilip gökyüzüne dikilmiş bir kalem ucu gibi uzakta, karanlığın ucunda, üst üste binmiş parlayan yıldızların altında süzülüp dalgalanıyordu. Ben o Düldül Dağı'nın oralardan bir köyden olurum Mustafa Bey. Orada şimdi serin, efil efil bir yel esiyordu. Oranın yelleri çam, yarpuz, peryavşan kokar. Oranın suları o kadar soğuktur ki bir yudumu eğer bekletmeden içersen dişlerini döker. Hacı tenceredeki merhem soğuyuncaya kadar Mustafa'ya Düldül Dağı'nın arkasını anlattı. Askere gidip de Yemen'den dönmemiş dedesini, babasını, üç dayısını söyledi. Yemen'den dönmeyen kişilerin her birinin bir hoş bir hikayesi vardı. Orada Düldül Dağı'nın arkasında bir köy vardı. Köyün bütün erkekleri Yemen'e askere gitmişler, bir daha da hiçbirisi dönmemişti. Hacının yaşamı da belalı bir türkü gibiydi. Bey Yıldır burada, bu kapıda çalışıyor, para biriktiriyordu. Köyüne bir çift öküz, anasına üç fistan, nişanlısına bir parlak ayakkabı, bir manto, üç altın takılı bir gerdanlık, üç gümüş bilezik, bir çift küpe, üç çift ince çorapla dönecekti. İçini çekti. Allah nasip eder mi bunları bana Mustafa Bey'im? Eder, eder diye coşkuyla bağırdı Mustafa. Hacının macerası onu yürekten yaralamıştı. Hacı parmağını tencerenin içine soktu. Soğumuş Mustafa Bey'im, yarın hiçbir şeyin kalmaz. O kel mende burada seni küçümseyemez. Ben bunca insan gördüm bu dünyada, böyle pis birisine daha rastlamadım. Mustafa gözleri yaş içinde kalmış, bozuk bir sesle. Ben dedi, ben, babam sağ olsaydı seni, sustu. Sağ ol Mustafa Bey'im, biliyorum. Çocuğun ayaklarındaki bezleri çözdü, tenceredeki meremi parmağıyla aldı, usul usul ayaklara sürmeye başladı. Bezleri de yeniden sardı. Merdiveni böğürtlenlerin içinden buldu, çardağa dayadı, yukarı çıktı. Yatak duruyor dedi, yatağını yaptım. Düşmeyesin diye gece yatarken yatağı ortaya çektim. Şimdi gel.
Mustafa çardağa çıktı. Uzun çardak yıkılacakmış gibi sallanıyordu.
İyi geceler, iyi uykular Mustafa Bey. Ben erkenden gelir seni uyandırırım.
İndi, çaykaraların oradan suyu geçti gitti. Ay ışığında gölgesi çok uzundu. O gözden yitince Mustafa yönünü Düldül Dağı'na döndü, yüzü koyun uzandı. Dirseklerini yastığın üstüne koydu, yüzünü de avuçlarına dayadı. Düldül Dağı biraz daha çıkmıştı ya, gene ay ışığındandı. Ay ışığı gibi buğulanıyor, ay ışığı gibi dumandı, tütüyordu.
Bütün büklüğü dolanan su çardağın önüne gelince genişliyor, çakıl taşlarının üstüne seriliyor, incecik bir çığıltıyla akıp gidiyor, büyük çınarın köklerinin yardan suyun içine uzandıkları yerde ana suya kavuşuyordu.
Çocuğun ayaklarındaki sızı yavaş yavaş diniyor, bedenindeki sökülmenin acısı geçer gibi ediyordu. Suyun cığıltısı, Düldül Dağı'nın ay ışığından buğusu, bütün bu acıların üstüne iyi geliyor, büyülenmiş çocuk kendini unutuyordu. Birden büyüyecek bir balık bir karış yüksekliğindeki küçük çağlayanı çıkarken havaya atladı. Ay ışığında çok parlak, keskin bir ışıltıyla çaktı söndü. Arkasından başka balıklar üst üste çaktılar söndüler, çaktılar söndüler. Mustafa bekledi, bekledi, ay geldi orta yeri dolandı. Balıklar bir daha çakıp sönmedi.
Çocuk ne zaman uyuduğunu bilemedi. Uyandığında çardağın altından hacının sesiyle birlikte Kerem'in sesi geliyordu.
Hemen merdivenlerden aşağıya sağıldı. Koşarak gitti, hayıt çalısının arkasına çabucak çatladı, suyun kıyısında yıkandı. Döndüğünde azık çıkını açılmıştı, atıştırdılar. Yemek yedikleri sürece Kerem hiç konuşmadı, kimsenin de yüzüne bakmıyordu.
Çifti koştular Kerem, siz çalışın dedi. Bu böyle olmayacak. Ben eve gidip öteki öküzleri de alıp geleyim. Bu kırmızı öküzü beğenmiyorum. Neredeyse yatacak. Zaten bu pulluk da büyük pulluk. Bir çift öküz çekemez. Ben öğleye kalmaz dönerim.
Hızlı hızlı yürüyerek yola çıktı. Mustafa pulluğun kulpuna yapıştı.
Bacakların nasıl?
İyi dedi Mustafa mutlu gülümseyerek. Hiçbir şey kalmadı. Senin de ninen çok yamanmış.
Yamandır dedi hacı. Öküzleri de haydadı. Onun merhemleri kurşun yarasını.
Seher yeli güzel kokular getiriyor. Çiçek, toz, çeti kökü, pıtırak, ot kokuları, pulluğun yardığı ince toprak kokusuna karışıyor. Çocuğu sevincinden uçuruyordu.
Ah, şimdi babam sağ olsaydı.
Biliyorum Mustafa Bey diye içini çekti hacı. Sonra birden çok uzaklardan göklerin Düldül Dağı'nın ötesinden gelir gibi uzak bir türkü tutturdu. Çetilerin üstüne çiğ yağmıştı. Biraz sonra Mustafa'nın paçaları ıpıslak oldu. Seher yeri çocuğun yüzünü, ellerini üşütüyordu. Doğudaki perde perde yatık dağların başları kuzeyden güneye gittikçe ağarıyor, Düldül Dağı da billurdan gibi, ışıktan gibi yöresini aydınlatıyordu. Çeti dikenleri Mustafa'nın sarılı ayaklarını arada sırada dalıyordu ya, çocuk aldırmıyordu. Pulluğu yönetmeye alışmış, bir sağa bir sola yalpalanıyordu. Bu da onu sevinçten uçuruyordu. Kerem önünde bir çift öküzle kuşluk vakti kasabadan geldi, vardı, Mustafa'nın elinden pulluğu aldı.
Hacıya da sen git çardağın oradan boyunduru al da gel dedi.
Hacı elindeki övendireyi Mustafa'ya uzattı.
Bu sabah öküzler iyi gidiyorlar, sağa sola kaçmıyorlar, çizgiyi düz götürüyorlardı.
Çardağa giden hacı omuzlarında boyundurukla geldi. Kerem'le birlikte öküzlere boyunduruğu taktılar, öteki öküzlerin önüne koştular, pulluğu çocuğa verdi. Dört öküzle pulluk daha da hızlandı. Mustafa neredeyse öküzlerin ardından yetişemiyordu. Bir iki kez sağa sola savruldu ya pulluğun kulpundan kopmadı. Öyle oldu, gün kızdırdı, pulluğun sapı ocaktaki demire döndü. Toprak çocuğun yalın ayaklarını köze basmış gibi yaktı. Mustafa tepeden tırnağa tere battı çıktı. Gözleri büyümüş, boynu uzamış, onu sağa sola savuran pulluğun kulpunu canını dişine takmış bırakmıyordu. Kerem de çocuğun ellerini pulluktan koparmak için öküzleri haydadıkça haydıyor, kalın kaşlarının altından da ona öldürücü bakıyor, Mustafa pulluktan kopmadıkça da öfkesinden deliye dönüyordu. Öküzlerin patançlarının arasına Kerem o kadar övendire çivisi soktu ki öküzlerin bacakları kan içinde kaldı. Bu sırada da pulluğun ardında sürüklenen çocuğun ayaklarındaki sargılar düştü. Çırçıplak ayaklar kan içinde kaldı.
Her çeti kümesine bastıkça bacakları dünkünden de daha çok acıyor. Acı yüreğine vuruyor, yüreğindeki çiğ sime kusacağını getiriyor, başı dönüyor, gözleri kararıyor. Kerem'in öldürücü çılgın gözleri üstünde inatla pulluğun sapına yapışmış son gücünü harcıyor. Ne bayılıyor ne de pulluğun kulpundan kopuyordu. Güneş gelmiş tam tepeye dikilmiş, yalımlarını yeryüzüne püskürtüyordu. Çocuk artık bunun da farkında değildi. Kerem de sıcaktan yanmış, dili damağına yapışmış, ter içinde kalmış sallanıyordu. Artık öküzler de Kerem onların baldırlarına, övendirenin ucundaki çiviyi ne kadar köküne kadar daldırsa da yerlerinden zor kıpırdıyorlardı. Kerem elindeki övendireyi öfkeyle yere attı, başını iki elinin arasına aldı. ''Vay anasını'' dedi, şaşkınlık içindeydi. ''Vay anasını, vay sülaleni çocuk, vay senin ananı avradını!'' Gözlerini çocuktan ayıramıyor, boyuna da homurdanıyordu. Öküzler haydamadan ağır ağır sallanarak bir süre gittiler, sonra da durdular. Çocuk iki eliyle pulluğun iki kulpuna yapışmış, başı öne düşmüş, orada öyle asılı kalmıştı.
''Vay ananı avradını! Böyle bir belayı insanoğlu görmemiştir. Bu adam büyürse dünyanın başına bela olur. Vay ananı avradını çocuk, ben sana gösteririm!''
Homurdanarak boynunun damarlarını şişirerek hacıya yürüdü.
''Vay anasını avradını hacı'' dedi. ''Öldürdü bitirdi bu orospu çocuğu beni. Var bak ona, pulluğa asılı kaldı. İnşallah ölmüştür, ben çardağa gidiyorum. Ölmüşse o it oğlu it, ölüsünü tarlada bırak da kuşlar kurtlar yesin onun leşini. Sen öküzleri al gel.''
Firezlerin çetelerin arasından arkasına bakmadan hızla yürüdü gitti. Hacı o gider gitmez hemen Mustafa'ya koştu. Çocuğu kucakladı, pulluktan ayırmaya çalıştı. Çocuğun elleri demire yapışmış da ayıramadı. İkinci, üçüncü, son zorlayışta Mustafa'nın elleri kendiliğinden çözüldü. Hacı Mustafa'yı toprağa yatırdı, yanına da diz çöktü. Bir süre öyle bekledi. Çocuğun yüzüne usul usul kan geliyordu. Hacı onun yüzüne bir ermişin, bir tansığın yüzüne bakarcasına hayranlıkla bakıyordu. Neden sonradır ki çocuk gözlerini açtı. Üstündeki uçsuz bucaksız yanan mavi göğü gördü, gülümsedi. Hacı elini uzattı, onu doğrulttu. Çocuk durmadan gülümsüyordu.
''Ayakların kan içinde Mustafa Bey.''
''Olsun.'' dedi Mustafa, ayağa kalktı. Çardağa geldiler. Kerem yemeğini yemiş bitirmiş, gitmiş. Büvetin üstündeki büyük söğüdün gölgesine sırt üstü uzanmıştı.
''Onu öldürdün Mustafa Bey. Ağzının ortasına doldurdun. Dur şimdi bacaklarını sarayım, sonra karnımızı doyururuz.''
Çocuk hep gülümsüyordu. Hacı onun bacaklarını hemen merhemledi, çaykaradan su getirdi, yemeklerini yediler. Öküzler çoktan büklüğe dalmışlar, gözükmüyorlardı. Çardağın gölgesine uzandılar. Hacı başını koyar koymaz uyudu. Mustafa'nın bütün bedeni, etleri kemiğinden sökülürcesine acıyordu. Acısını unutmak için anasını özlüyor, köyü düşünüyordu. Abbas Usta, Kayalıklar, Ali Çavuş, onun sert ustura gözlü kızıl kartalları, doğanları, şahinleri, koca baş köpek. Anasını ötekileri ne kadar gözlerinin önünden geçirirse geçirsin, bedenindeki öldürücü ağrıyı bir türlü unutamıyordu. Birinde Ceyhan ırmağı taşmış, boz bulanık akıyordu. Köyün delikanlıları dolu dizgin akan bir deniz gibi kabarmış, suyun üstünde giden kütükleri almak için ırmağa atlıyorlar. Kütükleri zorlukla kapıp kıyıya ancak dönebiliyorlardı. Kütük toplama macerasında bu köyden başka köylerden çok insan azgın sele kapılıp gitmiş, boğulmuştu. Kahverengi akan hızlı köpürmüş suyun üstüne Mustafa kendini kaptı koyverdi. Yüzmesini iyi bilmiyordu. Sağ ayağının baş parmağı yerden kesilince boğulur gibi ediyor, yüzemiyordu. Yardan suya düştüğünü, kalın bir kütüğe yapıştığını, azgın suların onu hızla aşağılara götürdüğünü biliyordu. Sular onu o kıyıdan atıyor, o ılgın kökünden bu ılgın köküne takılıyor, o kütüğün sağlam bir budağına yapışmış kopmuyordu. Kimisinde kütük onu altına alıyor, o boğulur gibi oluyor, yapıştığı budağı bir türlü bırakmıyordu. Oradan oraya vuran, dalgalanan kütük sonunda vardı, Karaçalılığın altındaki göçmen köyünün üst başındaki, suyun oyduğu yarın ucunda kalan çınarın geniş köküne takıldı. Neden sonradır ki Mustafa gözlerini açtı? Ne görsün? Yarın üstünde kadınlı erkekli bir sürü insan orada öyle durmuşlar, donmuş kalmışlar, onu seyrediyorlar. Ellerini kütükten kurtardı, ayağa kalktı. Sallanıyor, başı dönüyordu, yara dayandı. Bir süre öyle durduktan sonra yar boyunca yara tutunarak yukarı doğru kaydı. Bir sel yarığından böğürtlendiğe çıktı, yolu buldu. Kadınlı erkekli köylüler de ardınca yürüyorlardı. Çırılçıplak çocuk kalabalığın önünde iki eliyle çükünü kapamış koşar gibi gidiyordu. Böğürtlenliği çıkınca yukarıdan koşarak gelen kendi köylüleriyle karşılaştı. Köylüler bağırıyor, çağırıyor, ortalığı velveleye veriyor, sesleri Hemite Dağı'nda yankılanıyordu. Gelen köylülerden korktu, sağa saptı, yerden aşağıya suyun kıyısına atladı. Azgın sulardan da korktu, bir sel yarığından gene yukarıya çıktı, çıkar çıkmaz da tam kalabalığın ortasına düştü. Gözleri karardı, kendinden geçer gibi oldu. Bir gürültünün içinde kaldı. Tam bu sırada da kendisini anasının kucağında buldu. Anası hem ağlıyor hem gülüyordu. Delikanlılar onu köye kadar kucaklarında taşıdılar. O gece sabaha kadar iki kayalığın arasından akan suyun üstünden aşağılara, gökle suyun arasını doldurmuş ak bulutlar aktı. Mustafa da bulutların üstüne binmiş, kütüğün budağına yapışmış durmadan bulut yutuyor, boğuluyordu. Anası hem ağlıyor hem gülüyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 157.